huzur arayan topraklar.
Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Teknik yapımda Burak Hararoğlu, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını değerlendireceğiz. Orta Doğu'da son gelişmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini konuşacağız. Orta Doğu'ya müdahalenin gerçek nedenleri üzerinde duracağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @tarata.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar edelim. Orta Doğu'da huzur @tarata.net.tr. Programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesini uluslararası hukuk açısından değerlendirmek üzere Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin'le bir telefon bağlantısı yapacağız. Stüdyoda değerli konuğumuz Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhyüsüddin'le birlikteyiz. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
İbn Haldun coğrafya kaderdir diyor. Bir bölgenin coğrafi konumu o bölgenin olumlu veya olumsuz geleceğini belirleyen bir niteliğe sahip. Bir değer ifade ediyor coğrafi konum. Yeraltı, yerüstü birçok zenginlikler uluslararası ilişkilerin belirlenmesinde de en önemli faktör oluyor. Buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ve bölgesel düzeyde başat rolünün en önemli alanının Orta Doğu olduğunu söylersek bir abartma yapmış olmayız diye düşünüyorum. Bu rol yeni bir Orta Doğu düzeni kurma stratejisine dayanıyor aslında. Bu stratejide de dönemsel olarak zaman zaman farklılıklar görebiliyoruz. Bu programda 2000 sonrasını değerlendireceğiz. Ocak 2001 tarihinde göreve başlayan George W. Bush yönetimi Clinton yönetiminin Orta Doğu politikasının başarısız olduğu iddiasını taşıyordu. Sayın Akgönenç, Amerika'nın Orta Doğu'ya 1990 sonrası yaklaşımı ve Bush yönetimiyle değişimlerden söz ederek başlayalım isterseniz.
Memnuniyetle efendim. İbn Haldun'un sözüne küçük bir atıfta bulunmak istiyorum. Hakikaten coğrafya bir kaderdir. Mesela düşünün, biz tesadüfen Anadolu'nun sahibi olarak buradan imparatorluklarımızı kurmuşuz. Fakat Anadolu aynı zamanda pek çok imkanı hem birleştiren hem ayıran, hem bağlayan hem de herkesin orada bir yeri olması istediği böyle bir coğrafya. Dolayısıyla da sonuç olarak inanılmaz bir şekilde herkesin toprağımıza karışması gibi bir durum. Diğer taraftan mesela bakıyorsun, ne bileyim ben, bir İsviçre'ye acaba kim karışır ki? Ya da bir Norveç'e kim karışır ki? Yani karışan vardır da belki bir tane iki tane çıkar. O bakımdan düşünüyorum. Şimdi efendim Amerika'ya gelince. Amerika 1900'lerin başına kadar kendi alanı içinde, kendi kıtası içinde hakimiyet kurdu ve ondan sonra da Güney Amerika kendi arka bahçesi kabul ederekten o hakimiyetini geliştirdi. Fakat ondan sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasından itibaren artık dünyaya bakmaya başladı. Dünyaya baktığı zaman da ilk defa Asya'dan başladı ve biz bunu sırayla görüyoruz. Yavaş yavaş işte Kore'yi, Vietnam'ı, hepsini Afganistan'a alırsan ulaştığı nokta ve nihai alan Orta Doğu'dur. Orta Doğu Amerika için çok önemlidir. Fakat Orta Doğu zaten bütün Avrupa için de önemliydi. Haçlı seferlerinin olması Orta Doğu'nun hakimiyeti içindi. Hele orada daha sonra da petrolün bulunması ne bileyim Osmanlı İmparatorluğu'nun üstüne bu kadar gidilmesinin ana sebeplerinden biriydi.
Sayın
bugün
Akdeniz.
De aynı.
Evet, bugün de aynı dedik. Burada isterseniz bir nokta koyalım. Telefon bağlantımız olacağını Hayır. söylemiştik. George W. Bush 29 Ocak 2002'de yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında Irak, İran ve Kuzey Kore'yi terörizme destek vermek ve kitlesel imha silahlarını geliştirmeye çalışmakla suçladı. Şer ekseni olarak ilan etti bu ülkeleri. Terörist karşı savaş çerçevesinde de Irak işgal edildi. Uluslararası hukuk açısından Irak'ın işgalini değerlendirmek üzere Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın telefon attığımızda. Merhaba Sayın Caş'ın. Şu an telefon bağlantımızı gerçekleştiremiyoruz. Biraz sonra bağlanacağız. Sayın Caş'ından bu konuda değerlendirmeleri alacağız. Sayın Akgünen sizinle devam edelim.
Hayır efendim.
Orta Doğu'ya olan ilginin devam petrol nedeniyle arttığını ve o artıştan sonra bugün de halen bu ilginin devam ettiğini söylediniz. Aslında bir görüşte Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolünü kendisine yetecek oranda çıkardı ancak %11.1 gibi çok düşük bir oranı Orta Doğu'dan karşıladığına ilişkin. Ancak Orta Doğu'dan petrol ihtiyacını karşılayan Avrupa ve Çin'i düşündüğümüzde enerji sahası olarak da kontrol edilmesi gerektiği sonucuna varıyoruz. İsterseniz bu bağlamda değerlendirmelerinizi alalım. 2000'den sonra Amerika Orta Doğu'ya bakışını nasıl değiştirdi ve bu politikalarına nasıl yansıdı?
Birinci sorunuza hemen cevap vereyim. Amerika'nın Orta Doğu'daki ilgisi. Amerika'nın Orta Doğu'daki ilgisi çok enteresandır. İlk defa misyonerlikle başlamıştır. Yoksa petrolle ya da ticaretle değil. Bu da Osmanlı'nın son dönemlerine gelir. O zaman dikkat edersek ya da şöyle bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimiz için. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı yıllarda imparatorluk toprakları üstünde 2000 adet misyonerlik merkezi bulunuyordu. Öylesine bir şekilde hulul etmişlerdi her tarafa. Ben bu gelen misyonerlerin tabii hepsi Amerikalı değildi. Rus'u, Fransız'ı, İtalyan'ı, Alman'ı hepsi var İngiliz'i. Fakat en zengini protestan grup olan Amerikalılardı. Bunlar hastanelerle, okullarla falan bunu çalışmalarını yapıyorlardı. Şimdi petrol, haklısınız. Petrol de kendisine yetecek kadar petrolü var. Texas olsun, yukarısı olsun, kuzey olsun her tarafta var. Ama bunları kullanmıyor çok fazla. Burada şu anda kullandığı, son derece ucuza getirdiği, çünkü Amerika'da bu kadar ucuza getiremiyor petrolü.
Evet, doğru.
Mesela 1950'lerde bir varil satış halinde Amerika 5 liraya alıyordu, 5 dolara. Artık bunu yani Amerika'da hayal bile edemez. Dolayısıyla Orta Doğu'dan bu imkanı faydalanıyor. İkincisi, Orta Doğu petrolü belki de dünyanın en kaliteli petrollerini, özellikle Körfez ve Hazar Denizi kıyısına doğru gittikçe. Fakat sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi olay petrolün ötesinde diğer büyük ülkeleri, aynı ihtiyacı olan diğer ülkeleri de kontrol etmek. Onları dengelemek bir bakıma da ne oluyor ne bitiyor bir göz altında bulundurmak.
Evet.
Şu anda ise Amerika'nın en büyük isteği Avrasya'nın giriş kapısı olan Orta Doğu'yu elinde tutmak.
Evet, biraz evvel Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ından uluslararası hukuk açısından Irak işgalini, müdahaleyi değerlendirmek üzere telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Sayın Caş'ın telefon attığımızda merhabalar Sayın Caş'ın.
Merhabalar efendim. Oyu hocama selamlar ediyorum. Hürmetle ediyorum efendim.
Sayın Caş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi ve sonrasındaki gelişmeleri uluslararası hukuk açısından değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Hoca'nın da çok iyi bileceği gibi aslında mesele Amerika'nın Irak askeri müdahalesi olan 1991'deki Körfez Savaşı ile başlamıştı. Ve burada Birleşmiş Milletler 686 sayılı kararla ikinci maddede sözleşmenin kuvvetin askeri işgali sağlanmıştır. Yani bir toprak, ülkenin toprakları işgal edildiği için. İkinci müdahale ise, burası çok önemli, 1441 sayılı Birleşmiş Milletler kararında Irak'ta kimyasal silah bulundu ve radikal dini teröre destek verdiği gerekçesiyle az önce bahsettiğiniz gibi Bush doktriniyle önleyici müdahale doktrini kapsamında harekat yapılmıştır. Fakat Fransa buna karşı çıkmıştır Almanya ile beraber ve Fransız Dışişleri Bakanı burada şunu söylemiştir. Bu ülkede kimyasal silah yok. Birleşmiş Milletler temizlemiştir, terörist de yoktur. Ve dikkat edersen Türkiye'de burada 1441 sayılı kararın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olmadığı ve hukuken meşru olmadığı gerekçesiyle Amerikan askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber operasyonuna izin vermemiştir. Bundan sonraki gelişmelerde Irak'ta 2003 harekatı yapıldıktan sonra Amerika'da Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani, Güney Irak'ta Şii yönetimi ve Bağdat'ta Sünni yönetimi olmak üzere yeni anayasal düzen Saddam Hüseyin ve komutanlarının yargılanıp insanlığa karşı suç, bu çok önemli uluslararası hukuk açısından ve Kürtlere kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle infaz edilmişse Irak 3'e bölünmüştür de facto olarak. Türkiye bu dönemde yaklaşık 550 bin Iraklı'yı peşmergeyi bakmıştı. Lakin Amerika 2012'de Obama yönetimiyle askeri strateji değişikliğine giderek askerlerini bölgeden geri çekmiş ve Irak ordusuna yeniden imar ve eğitime başlamıştır. Lakin şiddet ve direniş hareketi bu defa Bağdat rejiminin özellikle idari ve askeri bürokrasisinin yıkılmasından yararlanan güç boşluğundan El-Kaide ve Taliban örgütü bu bölgede IŞİD dediğimiz örgütü kurmuş veya DAEŞ Irak ordusunu mağlup ederek 2014'te Amerikan silahlarına el koymuştur. Burada yaklaşık 10 milyon nüfusu kontrol eden bu örgüt Irak'ı ve Suriye'yi istikrarsızlığa getirdiği gibi son zamanlarda Türkiye'yi özellikle Kilis bölgesini taciz etmektedir. Burada şu husus var. Türkiye bundan sonra Riyad'dakinin aksine koalisyon kuvvetleriyle ortaklığa gitmiş ve Türkiye İncil'i Amerika'ya açmıştır. Gelinen noktada 2015'te Rusya'nın askeri müdahalesi bölgedeki denklemi bozmuş ve Amerika Barzani'ye Kuzey Irak'ta destek verirken Türkiye'de ekonomik yardımda bulmuştur. Fakat bugün Irak ayda ortalama 100 ile 200 insanın öldüğü, demokrasinin olmadığı bir ülke ancak bizi endişelendirir iki nokta var. Joe Biden'ın artık bağımsız Kürdistan'ı tanıyalım diye geçen ay yaptığı açıklama Ankara'yı son derece rahatsız etmektedir. Yani Irak'ta bir self determinasyon hakkının zamanının geldiğini Barzani'nin söylemesinin arkasından Joe Biden'ın Bağdat ziyareti Türkiye'yi son derece rahatsız etmiştir. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye uluslararası hukuk açısından Irak ve Suriye'nin toprak bütününü muhafaza eden en önemli bölge ülkesidir. İki, IŞİD'e karşı koalisyon ile ortak hareket etmektedir. Üçüncüsü Amerika ve PYD terör örgütü arasındaki Kuzey Suriye'deki PKK ciddi ayrılığı halis ve varlığını korumaktadır. Neticede Türkiye Kilis'in toprak bütününü tehdit eden bu terör örgütüne karşı hem Irak hem Suriye'de müdahale etmektedir ve Kuzey Irak'ta PKK kampları Türk Hava Kuvvetleri tarafından bombardıman edilmektedir. Bana göre gelecek şu. 2016'da yapılacak Kasım seçimlerinde Trump veya Clinton'ın seçimleri kazanmasına kadar belirsizlik süreceğini düşünüyorum.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Mesut Hakkı Ceşin.
Ben de teşekkür ederim. Hocama da hürmetler ediyorum. İyi çalışmalar
efendim. Mukabele efendim. Sağ olun.
Evet, Irak saldırısıyla beraber aslında 11 Eylül terör saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına da bir ölçüde girmiş olduk. Amerikan hegemonyasının tesisi için artık kuşatma projesinin yerini önleyici savaş projesinin aldığını görüyoruz. Evet. Arkasından Afganistan ve Irak işgali geldi. Sayın Akgöneş, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası terörizme, siyasal İslam'a yaklaşımını ve bu işgalleri değerlendirir misiniz?
Tabii efendim. Çünkü iki tane çok önemli konuyu şu anda ortaya atmış bulunuyorsunuz. Birincisi şu önleyici müdahale ne anlama gelir? Bunun birazcık açıklanması lazım. Eskiden biliyorsunuz ülkeler birbirini bir tehlike olarak kabul ettikleri zaman belli sebeplere dayandırmak zorundaydılar. Mesela toprağımı işgal ettin, ya sınırlarıma müdahale ettin falan falan gibi. Fakat bu 2001'den itibaren bir değişiklik gösterdi. Yani eskiden savaş sebepleri çok klasikti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Sonra savaşlar gerilla savaşı haline aldı. Bu sınırlar değişmeye başladı. Fakat 2000 yılında o çifte kulenin vurulmasından sonra New York'ta, yani 11 Eylül olaylarından sonra Amerika yeni bir doktrin attı. İşte olay orada başladı. Amerika'nın stratejik müdafaa değişikliği o tarihtedir. O tarihten itibaren önleyici müdahale veya preemptive strike. Yani bunu motamo tercüme edecek olursak şu anlama geliyor. Sen beni vurmadan ben seni vuracağım. Fakat bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü arkasını açık bırakıyor. Diyor ki senin tehlikeli olabileceğinin endişesi bende belirdiği anda seni vurma hakkına sahibim. Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse kurdun kuzuya suyumu bulandırdın demesi gibi bir olay. Yani endişe belirdiği anda ben kendimi müdafaa için bunu yaparım.
Dünyanın diyor. Her yerinde bu hakka sahibim.
Evet ve dünyanın her yerinde bu. Ve bunun da sonucu ilk eser olarak işte şey oldu, Irak oldu, Irak'ın mahvoldu. Daha önce de Afganistan oldu. Dolayısıyla mesela biraz önce gene konuşurken siz söylediniz. Burada kimyevi silahlar saklı dendi. Dünya buna itiraz etti. Fransa karşı çıktı. Amerika bunu hiçbir zaman ispat edemedi. Çünkü gözümüzün içine baka baka Collins, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Efendim orada var dedi. Ondan iki sene sonra da aynı noktada kusura bakmayın ama 1 milyon insan ölmüş o sırada. Kusura bakmayın diyor. Kusura bakmayın meğer onlar süt tozu fabrikasıymış. Biz yanlış algıladık. Peki o zaman soracaksın. Acaba alay mı ediyorsunuz? Yoksa o kadar naif misiniz ki yani süt fabrikasını karıştırdınız? Yoksa düperüz bunu edepsizce bir şekilde yani yalan söyleyerek ilk defa insanları korkutup burada işte kitle imha silahları var falan deyip mahvettikten sonra ups hata ettik.
İsterseniz
şimdi
burada,
çok tehlikeli yeni bir dönem açılmış oluyor.
İsterseniz burada sözü Büyük Orta Doğu Projesi'ne bağlayalım. Tabii. Bu yönetiminin Orta Doğu politikasının son ayağını bu proje oluşturuyor. Irak işgalinde bu bağlamda değerlendirirsek Büyük Orta Doğu Projesi için neler söyleriz her iki konuda da?
Şimdi o zaman Bush'un Büyük Orta Doğu Projesi'nin nedenini de belirtmekte yarar olabilir. O da şudur. Şimdi Bush grubu son derece enteresan bir gruptu. Yani alışılmışın çok dışında. Bunlar aynı zamanda bizim hani halkımızın anlayabileceği en rahat terim kökten dinci terimi olacak. Bush ve etrafındakiler yani kabine üyeleri kökten dinci bir tarikatın mensuplarıydı. Şimdi çok gariptir. Neden şimdi dinden bahsediyoruz? Çünkü Amerika'da o döneme kadar hiç bu şekilde bir olay olmamıştı. Onun için bahsetmek zorundayız. Bunlar mesela sabahleyin sabah 7'de efendim Ticaret Bakanlığı'nda sabah duasıyla işe başlıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Kimse duaya falan karşı değil fakat inançlarının götürdüğü noktada çok büyük tehlikeler var. İnançları şuydu, eninde sonunda işte kıyamet kopacak. Şimdi bakın Amerika'dan bahsediyoruz, konuştuğumuz konuya bakın. Ama bunlar artık o kadar iç içe geçti ki mecburuz. Bunlar diyorlar ki nasılsa bütün dinlerin inandığı gibi kıyamet kopacak. İşte ondan kıyametten sonra bir Mesih gelecek, yat kurtarıcı gelecek. İşte onun sayesinde insanlar yeni bir huzur dönemi geçirecekler. Ama bu dönem kimine göre 1000 yıl olacak. O 1000 yılın tarifi bile yani çok karışık bir şey. Her neyse. Ondan sonrası işte tehlikeli olan ondan sonrası diyeceksiniz ki biz bütün bunları biliyoruz yani. Her dinde var. Ondan sonra diyorlar ki İşte bunun tabii olarak kendi zamanında olması yerine işi biraz hızlandırarak bunu yapsak ve bir an önce o altın devir başlasa. Bu demektir ki Allah'ın işine karışmak haşa. Ve bunun üzerine buna kendi aralarından biri bir medya mensubu daha sonra onlardan ayrılıyor ve aynen bu isimde bir kitap yazıyor. Allah'ın kolunu bükmek haşa. Şimdi gülmek geliyor içimizden fakat düşünün bir
çok
grup insan.
Çok absürt geliyor değil mi o
evet,
hocam? Çok absürt
bir geliyor. Grup insan buna resmen inanaraktan bir takım savaşların olması, bir takım olayların o sona doğru gitmesi, ondan sonra da refaha ulaşmaları. İşin komik noktası, acı noktası. O kurtulduğundan ya da kurtulacağından bahsettiği bütün insanların da Hristiyan ve Yahudiler arasından olması. Çok enteresan. Her neyse. bu iş o kadar bir şey ciddiyet kesbetti ki Amerika'daki diğer alanlar ve diğer ülkeler baya baya endişe duymaya başladılar. Yani bu insanlar bu gidişle, bu kafayla acaba ne yapabilirler? Nitekim de işte bu grup şeyi bahane ederek, o 11 Eylül'ü bahane ederek, mesela 11 Eylül'ü yapanlar Suudi Arabistanlıdır diye ilan ettiler o teröristleri. Ondan sonra da gidip Afganistan'a saldırdılar.
Hemen Afganistan'a girildi.
Sebebi olarak da dediler ki efendim onu yapanı, daha doğrusu ona onu yaptıran, azmettiren kişi Usame Bin Laden'di. O halde o da orada saklanıyor. O halde biz de Afganistan'ı vuruyoruz. Yani şimdi hangi mantıkla yani bu bağlantıyı bu şekilde kurabiliyorsunuz, anlaşılabilir gibi değil. Ve bu savaş biliyorsunuz 2011'e kadar devam etti. Ondan sonra askerleri çekti ama hala orada askeri var. Arkasından da Irak'a geldi. Şimdi aklınca çaktırmadan o hani beklenilen sonun olması. Bugün Irak'a gidin. Irak bir harabe. Halbuki Arap ülkeler içinde Irak en mamur, en çok okumuş adamı olan, büyük tarım arazileri, toprak altı zenginlikleri. Bugün inanamazsınız. Milyonlarca genç öldü, milyonlarca en fenası okumuş adamlarını yok ettiler sistematik bir şekilde. Saraylar, müzeler yağma edildi. Bütün bu zenginlikler gitti. Yok oldu bugün Irak hiçbir şey. Ondan sonra ısrarla diyorlar ki ama biz Irak'ın toprak bütünlüğüne mutlaka sahip çıkıyoruz. Çünkü Türkiye ve diğer komşuları ısrar ediyorlar. Fakat ne yaptılar? Bu olayın içini boşalttılar. Sadece bir kılıf kaldı dışarıda. Ve işte geçenlerde de Kürt tarafı işte biz bağımsız olacağız deyince John Biden'e artık tanıma zamanı geldi.
Dedi.
Çünkü bunu dedi çünkü itiraz edecek güç kalmadı.
Evet.
O zaman bir cümleyle bağlamak istiyorum. Bütün bunlar ister absürt olsun, ister acayip deyin, hangi kelimeyle olursa olsun bir fevkalde değişik bir savaş stratejisi kullanıldı. İki, fevkalde değişik bir dış politika yaklaşımı kullanıldı. Ve üçüncü olarak baktığınızda, sadece her şeyi bir yana bırakın, askeri ve stratejik olarak bakın. Afganistan, eğer Asya'da çalışacak bir ülke varsa, olmazsa olmaz olan ülkelerden biri. Çünkü merkezi.
Evet.
Irak desen aynı şekilde.
Aynı şekilde. Sanıyorum bu programda Libya, Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'ı konuşamayacağız. Bu nedenle Irak'tan sonra Suriye'ye geçmek istiyorum izninizle.
Tamam.
Bush yönetimi Suriye'yi izole etme politikası gütmüştü. Suriye rejimini terörist örgüt olarak nitelediği Hizbullah ve Hamas'a destek vermekle suçlamıştı. Yine Irak'taki direnişçilere destek verdiğini söylemişti. Suriye'nin Lübnan'dan çıkması için de baskı yapmıştı. Obama yönetimi daha önceki politik Amerikalıların aksine bir diyalog süreci başlatacağını söyledi İran ve Suriye ile ve nitekim de bu süreç başlatıldı ancak bu 2011 halk hareketlerinden sonra değişti. Bugün farklı bir noktadayız. Bugüne kadar yaşanan gelişmelerden, bugün gelinen noktadan ve DAEŞ faktöründen söz ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını değerlendirelim isterseniz.
Memnuniyetle efendim. Zaten Orta Doğu'ya girdiğimiz zaman çıkması çok zor çünkü inanılmaz karışık bir yöre. Ve şu var ki dünyadaki bütün politikaların ana merkezlerinden biri. Her zaman da öyle olmuştur. Daha önce de şimdi de. Suriye'de halk hareketleri başladığı zaman bu ta şeyden başlayan, Cezayir'den başlayarak devam eden o bahar, Arap Baharı denen bir kalkınmanın bir parçasıydı. Fakat ne var ki şimdi Suriye üstüne hemen yoğunlaşayım. Suriye'de biz bu şeyin mücadelenin daha sekteryen bir görünüme döndüğünü görüyoruz. Çünkü idarenin başında olan Esed, Şiiliğin çok uç bir kısmı olan Nuseyri tarikatına mensup. Ötekilerin büyük bir çoğunluğu Müslüman Sünniler. Şimdi birdenbire bir bakıyorsun İran işin içine giriyor. Amerikan desteğinin bunu halkımıza da söylememiz lazım. Orta Doğu'ya girdiğinden beri Amerikan politikası şu olmuştur. Şiileri daha çok desteklemiştir. Sünniler onlar için Müslümanlar arasında daha tehlikeli olan bir gruptur. Mesela Hamas'ı tutmaz ama şeyi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tutar. Efendim Şiileri tutar ama Sünnilere karşı çıkar.
Burada bu şöyle bir itiraz gelebilir mi? Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin iyi olmasını, iyi olduğunu ama görüyoruz. Böyle bir itiraz olabilir mi
olabilir,
bu noktada?
Olabilir. Fakat onun da şu da enteresan noktası vardır. Suudiler Vahabidir. Vahabilik de İngilizler tarafından ve onların teşvikiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla diğer Sünni gruplar kadar Amerika tarafından, İngiltere tarafından tehlikeli görülmüyor. Yani burada bu garipliği bir araya not edelim.
Altını çizelim istiyorsunuz.
Altını çizelim çünkü bu kendisini sık sık gösterecek. Mesela bugünlerde DAEŞ'le mücadele ediyor fakat Şiilerden yardım alarak bunu yapıyor. Çok garip bir şey. Tabii DAEŞ nedir sualinde sormamız lazım. Çünkü öyle bir olay yoktu ortada ve Irak'ın mahvolmasından sonra çıktı.
Evet 2012.
2012'den sonra ve bu daha çok her zaman ezilmeye mahkum bırakılmış Sünnilerin de desteğiyle olduğu intiba. Fakat ne var ki çok korkunç işler yaparak adeta İslam'dan nasıl nefret ettiririm gibi bir yol güden bir olay. Şimdi Amerika Suriye'de var mı yok mu işte enteresan tarafı bu. Hem varım diyor mücadele ediyorum diyor hem ondan sonra istenileni yapmıyor. Mesela orada sayısız gruplar var. Bu sayısız gruplardan hangisini tutuyor? O da belli değil. Bazen bu bazen bu. Kürt gruplarından da mesela PKK düşmandır diyor. Terör örgütü olarak tanırım ama PYD benim adamımdır diyor.
Sayın Akgönel sanıyorum bitiremeyeceğiz. İsterseniz Suriye konusundaki son değerlendirmelerinizi birkaç cümleyle alalım. Diğer konulu başlıklarımızı bir sonraki programda ele almak üzere bırakalım.
Memnuniyetle.
Buyurun. Son cümlenizi
lütfen. Ve Suriye olarak şöyle söylemem lazım. Suriye olayı karşımızda daha birkaç yıl devam edecek. Yalnız şu andaki Amerikan tutumu orada fevkalde tehlikeli bir çizgi üstünde gidiyor. İnşallah bu seçimlerden sonra yeni gelen hükümette daha olumlu farklılıklar görebiliriz. Ben tabii Türkiye açısından baktığım zaman.
Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Oya Akgönel Muhyiddin. Sevgili dinleyiciler bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını değerlendirdik. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhyiddin'di. Uluslararası hukuk açısından Irak müdahalesini Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin değerlendirdi. Süremiz de doldu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Yeniden buluşmayı umuyor, huzurlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Huzur arayan topraklar.